Ayrım 18. Sayfa 161. 37. Saat 20:32. Jack kapıya yaklaşıp dinlerken, "Peder Novara'nın işi uzun sürecek galiba," dedi. Yasmin, "Eski eserleri satın alan şu koleksiyoncuları anlatsana," dedi. "İçlerinde tanıdıkların var mı?" Bunlar genellikle ender ve değerli parçalara tek başlarına sahip olmak isteyen varlıklı insanlar oluyor. Bazıları bu ayrıcalık için milyonlar ödemeye hazır. Üstelik kendilerinden başka kimse görmeyeceği için eserin çalıntı olup olmaması da umurlarında değil. Aslında onları heyecanlandıran da bu. Senin bulduğun parşömeni satın almak isteyecek birilerini tanıyor musun? Hayır, ama bir sürü heveslisi çıkacağından eminim. Yeniden kapıyı dinlemeye koyuldu. Tek bir ses yok. Nereye gittiğini merak ediyorum doğrusu. Genç kadın, bir şeyin yolunda gitmediğini hissettiğinde ensenden aşağıya soğuk bir ürperti duyduğun olur mu diye sordu. Novara konusunda aynı hissi duyuyorum. Jack başını sallayarak, haklı olabilirsin dedi. Zaten bize doğruyu söyleyeceğinden de hiç emin değilim. Yusuf, arabadan bıçağımı getirsem diye sordu. Neden diye meraklandı Yasmin. Papazın dilini çözmek için. Jack kapıya yaklaştı. Aralayıp dışarıyı dinledi. Hayır, sen burada kal Yusuf. Yasmin'e göz kulak ol. Neden? Sen nereye gidiyorsun? Soruyu soran Yasmin'di. Jack ıssız avluya çıkarken, etrafa bakınmaya dedi. Novara'yı arayacağım. Avlunun dibine doğru yürüdü. Manastır ıssıza benziyordu. Duyulan tek ses yankılanan adımları ve çeşmenin gurultusuydu. Tepede yıldızlar çöl gecesinde gümüşü ışıklarla yanıyordu. Hava yapış yapıştı. Dönerek yukarıya karanlıklara tırmanan granit bir merdiven gördü. Yukarıya baktı, kulak kabarttı ama bir şey duyamadı. Dengesini yitirmemek için elini yan taraftaki pürüzsüz taşa yaslayarak tırmanmaya koyulunca az eşyalı dev gibi bir odaya vardı. Dip tarafından ikinci bir meşe kapısı olan oda özel bir çalışma odasını andırıyordu ve çıplak taş duvarlardan birine bir istavroz çivilenmişti. Duvarlardan birinin dibindeki masaya iskemleye doğru yürüdü. Masanın üzerinde bir çam kutu duruyordu. Uzaktan belli belirsiz bir ses duyunca yerinden sıçradı. İyice kulak kabarttı. Yerdeki tahtaların gıcırtısının dışında mutlak bir sessizlik. Yan taraftaki raflar deri ciltli kitaplarla rengini yitirmiş parşömen tomarlarının ağırlığından bel vermişti. Parşömenlerden bazılarının yüzyıllar öncesine dayandığı belliydi. Rafların dibindeki geniş masanın üzerinde parşömen tomarı olduğu anlaşılan her biri bir asetat altına yerleştirilmiş parşömenler yayılıyordu. Hemen yanda bir büyüteç daha. Sanki iki belge bir çeşit karşılaştırma amacıyla inceleniyormuş gibi. Merakla yaklaşırken kalbinin hızlandığını hissetti. Bütün parşömenler Aramice yazılmışa benziyordu. Metinleri bütünüyle okuyarak zaman kaybetmeden gözleriyle taradı. Çöktü. Hiçbiri Kumran'da bulduğu parşömen değildi. Yeniden masaya, masanın üzerindeki tahta kutuya döndü. Kutu kapalı durması için sağlam görünüşlü iki madeni kenetle donatılmıştı. Kutunun yanında da bir laboratuvar mikroskobu, bir masa lambası, bir de fil dişi saplı bir büyüteç gördü. Yine masanın üzerinde ince bir kağıt destesi vardı. Kağıtları karıştırınca kaşları çatıldı. Kağıtlara bazılarının üzeri çizilmiş Aramice kelime ve harf birleşimleri karalanmıştı. Sanki bunları yazan kişi bir şifre çözmeye çalışmış gibiydi. Kağıtlardan birinde İngilizce yazılmış okunaklı bir cümleye rastladı. Mesih'in cesedi haçtan indirildi ve Kaysarıya yolu üzerinde Dora'daki mezar mağaralarından birindeki bir mezara yerleştirildi. Okuduğu cümleyle sarsıldı. Kelimelerin anlamını çözememişti ama dikkat çekici bir şeyle karşılaştığını anlayınca nabzı hızlandı. Doğru okuduğundan emin olabilmek için cümleye bir daha baktı. Bir sonraki yaprağı çevirince dramatik bir hayvan, canavar ve peri resimleriyle süslenmiş, kalem ve mürekkeple yapılmış çizimi gördü. Yine kaşlarını çattı. Resimde bir şey tanıdık görünüyordu. Hafızasını yokladıysa da ne olduğunu anlayamadı. masanın çekmecelerinden birini açtı. Çekmecede dolma ve kurşun kalemler, silgi artıkları ve ataşlar karmakarışık duruyordu. Açtığı ikinci çekmecenin içinde siyahtan kızıla, bakır rengine kadar çeşitli renklerde mürekkep şişesiyle karşılaştı. Gözüne çam kutu ilişince çekmeceleri yerlerine itti. Yakından bakınca kutunun kapağının menteşeli olduğunu fark etti. Kenetleri kurcaladı, sonunda birini açana kadar üzerlerine bastırıp durdu. Merakı giderek artarken ikinci kenedi de açtı. Büyük bir dikkatle kutunun kapağını tutup kaldırdı. Kutunun içinde kumran parşömeni yatıyordu. Şu şansa bak. Kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Buldum parşömeni. Birileri eski parşömeni çözüp korumak için zahmetlere girmiş, belgeyi plastik ya da akrilliğe benzer 30 santime 30'luk iki tabakanın arasına yerleştirmişti. En dipte de bir kat saman vardı. Plastik tabakaları yağ ile iki klips tutuyordu. Sepya renkli parşömenin açılmış hali 30 santimi buluyordu. Belgenin bazı kısımları yıpranmış, delinmiş olsa da büyük bölümü okunaklı görünüyordu. Bir tuhaflık fark etti. Sanki birisi bir bıçak ya da makasla parşömenden bir şerit kesmek istemiş de sonradan vazgeçmiş gibi belgenin tepesinde iki keskin çizgi vardı. Bu kesiklere rağmen parşömenin o bölümüne mürekkeple yazılmış sözcüklerden hiçbiri eksik görünmüyordu. Masa lambasını yakınca parşömenin bakırımsı sepya rengi canlandı. Heyecanını gemlemekte zorlanıyordu. Zihni ateş kesmiş, avuçları terlemişti. Masanın üzerinden aldığı büyüteci parşömenin üzerine tuttu. Birinci paragraftaki kelimeler metinden fırlayacak gibiydi. Yeshua ha Mesaya. Heyecanla birlikte bir de korku saplandı içine. Her an birinin gelebileceğini biliyordu. Bundan sonra ne yapması gerektiğini düşünmek için zihnini yokladı. Aklına bir fikir gelince büyüteci elinden bıraktı, el yordamıyla cep telefonunu aradı. Telefonun kamerasını devreye sokup masaya yöneltti. Ekran göz kırpıp canlandı. Ardından da önündeki masa göründü. Merceği parşömene yöneltirken parlamayı engellemek için masa lambasını çevirdi. Uygun mesafeyi bulunca parşömenin bir bölümünü kolaylıkla okuyabiliyordu. Uzaktaki kapının gerisinde ayak sesi duyana kadar parşömenin 7 fotoğrafını çekmeyi başardı. Parşömeni kapıp kaçma dürtüsünü güçlükle bastırdı. Onun yerine not defteriyle kalemini çıkardı, masa lambasını söndürdü ve akrilik tabakayı yerinde tutan klipsleri usulca kaldırdı. Biraz sonra kapının gıcırdayarak açıldığını duydu. Novara eşikte duruyor ve en az Jack kadar şaşkın görünüyordu. "Bu arada burada ne arıyorsunuz?" diye sordu. Jack rafların önünde dururken kitaplardan birini çekip aldı. "Ayak sesi duyduğumu sandım. Siz gecikince çıkıp aramayı düşündüm. Neden sordunuz?" Novara kapıyı arkasından kapadı ve elini kaldırdı. Elinde ölümcül görünüşlü, çelik mavisi bir otomatik tabanca tutuyordu. "Kitap raflarından uzaklaşın Bay Kane. Uzaklaşın ve söylediklerimi yapın." "Duydun mu?" Yusuf masanın başından kalktı. "Neyi duydun bu madam?" "Ayak sesi gibi geldi. Kapının ardında bir ses duydu. Sonra birden kapı açıldı." Jack'i görünce derin bir soluk verdi ve "Bir an endişelendirdin bizi," dedi. "Ne var, ne oldu?" İkisi de Novara'nın elinde tabancasıyla eşikte belirdiğini gördüler. Jack'i odanın içine itip kapıyı kapattı. Yasmin korkuyla bir adım geriledi. Neler oluyor?" Papaz tabancayı gösterdi. "Sessiz ve sakin oturun. Yoksa hepinizi öldürmek zorunda kalırım." 38. Elleya Çölü'nün kuzeyi. Suriye. Saat 20.45. Black Hawk karanlıkta hızla ilerliyordu ve pervanelerin tek düze takırtısı Lela'nın kalp atışlarıyla uyum içinde gibiydi. Ari, "Helikopterin karnında FLIR donanımı var," dedi. "Seninle benim gibiler için anlamı ileri bakışlı kızılötesi demek." Öteki telemetre aletleriyle birlikte yerdeki adamımızın vericisinin yerini belirlemeye yarayacak. "Bizi karşılayacak olanlar kim?" "Şam'daki Mossad ajanlarından ikisi. Yolumuzu kaybetmememiz için." Helikopter aniden yan yatarak yavaşladı. "Sağ ol, hedefe yaklaşıyoruz," dedi. "Hazırlansanız iyi olur." Aren'in verdiği kot pantolonla bluzu giymiş olan Lela, ayaklarının dibinde duran, içine hicabi koyduğu torbaya uzandı. Midesine asabi kasılmalar duyuyordu. Helikopter yeniden doğrulduğunda lombozdan dışarıya bakınca karanlıktan başka bir şey göremedi. Ari, lombozdan bakmayı boş ver dedi. Kokpitin içine bak. Konsolun ortasına yakın bir yerde yeşil ekranlı küçük bir televizyon göreceksin. Helikopterin altına takılı, pasif termal görüntüleme sistemine bağlı bu kamera. İnsan varlığı olup olmadığını görmek için yolu ve yakın çevresini tarıyor. Şansımız varsa karşılama komitesini görürüz. Black Hawk havada asılı durmaya başladı. Burnu önünü süpürür gibi usulca sağa sola gidip geldi. Lela kokpitin içine, Saul'e uçuş ekibinin ötesine bakınca orta konsolda minik bir televizyon ekranı gördü. Ekran yeşil ve siyah renklerde, farklı biçim ve koyulukta, termal görüntülerle kaplıydı. Dikkatle bakınca yüksek bir açıdan çekilmiş, arabaya ve yanında bekleyen bir insana benzer şekiller fark etti. Gördünüz mü dedi Saul gülümseyerek. İşte bizimkiler, modern teknolojinin harikaları. Hedef tam altımızda dedi pilot. Kontrol çubuğunu oynatınca helikopter alçalmaya başladı. Birkaç saniye sonra Black Hawk'un iniş takımları usulca yere değdi. Saul kapıyı hızla açtı, kabinin içine sıcak çöl havası doluverdi. Sevk görevlisi ikisini dışarıya çıkarırken Lela içindeki kaygının kabardığını hissetti. Ari önden atladı ve elini genç kadına uzattı. Lela yere bastığında ayaklarının asfalta değdiğini anladı. Sonra da dönen pervanelerin altına eğilerek Ari'nin peşinden uzaklaştı. Issız çölün boşluğunda bir otomobil duruyor, yanında duran kadın da el sallıyordu. Lela'nın arkasında Black Hawk yeniden havalanmıştı bile. Yükseldi, tüm ışıkları sönük, 200 metre kadar ötede havada bekleyen ikinci bir helikoptere yaklaştı. Ardından her ikisi de döndü, yeknesak pervane gürültülerini karanlığa karıştırarak uzaklaştı. Gri bir Volvo Station başında bekleyen kadının yanına vardılar. Kadın genç görünüyordu. Üzerinde bir Arap hicabı, bileğinin birinde de sallantılı bir bilezik vardı. Ari ile bir iki kelime konuştuktan sonra Lela'ya döndü. Adım Rasha. Haydi, kaybedecek zamanımız yok. Volvo'nun açık bekleyen arka kapısını gösterdi. Arabaya önce Lela bindi, arkasından da Ari. Kadın önde yolcu koltuğuna yerleşti. Direksiyonda orta yaşlı bir Arap oturuyordu. Tertemiz takım ve gömlek giymiş adam gülümseyerek elini uzattı. Adım Uday. Lela adamın eline avuç içi kadar bir verici görünce Black Hawk'a bununla yol gösterdiğini anladı. Adam vericiyi cebine attı, motoru çalıştırdı ama farları yakmadı. Size Suriye'ye hoş geldiniz demek isterdim dostlarım. Harika bir ülkedir. Tek kusuru gerçekten kokuşmuş, tek parti yönetiminde bir polis devleti olması. Kemerlerinizi bağlasanız iyi olur. Önümüzde engebeli bir yol olacak. 39. Aziz Paulus Manastırı, Malula, Suriye. Saat 20.46. Küçük odanın boğucu havasında en az yarım saat geçti. Jack alnındaki terleri yeniyle sildi. Ne demek oluyor bunlar Novara diye sordu. Bir din adamının bizleri elinde silahla neden tehdit ettiğini anlatmaya çalışsan? Herkes yaklaşan bir otomobil sesi duyup kapıya döndüğünde Novara'nın tabanca kabzasını kavrayan parmakları kasıldı. Sorunuzun cevabını çok fazla beklemeniz gerekmeyecek dedi. Motor sesi yaklaştı. Kısa bir süre boşa dönüp sustu. Novara kucağındaki desteden aldığı anahtarla kapıyı açtı. Kaçmanız imkansız. Kapı kilitli ve tek anahtarı da bende. Birazdan sizi görmek isteyen biriyle döneceğim. Kimmiş o? Göreceksiniz. Dışarı çıkıp kapıyı kapattı. Ardından kilitte bir anahtar tıkıltısı duyuldu. Gitmişti. Jack kapının yanına varınca Novara'nın uzaklaşıp kaybolan ayak seslerini işitti. Sanki ana kapıya doğru gidiyormuş gibi. Yasmin yanındaydı. Sence gelen paşa mı? Tanrı bilir ama parşömeni gördüm. Yasmin nerede diye haykırdı. Yusuf şaşkınlıkla çaktılar. Üst katta bir odada. Anlaşılan peder Novara metin üzerinde çalışmış. Yardım et de kapıyı açalım Yusuf. Kapının tokmağına yaklaşıp çevirmeye çalıştı. Başaramayınca Yusuf'la birlikte kapıyı sırayla omuzlamaya giriştilerse de ahşap kapı milim bile oynamadı, çatlamadı. Kaya gibi. Açmak için manivela gibi bir şey kullanmamız gerekecek. Gaz lambasını alıp odanın içini araştırdı. Hiçbir şey bulamadı. İskemlenin bacakları fazla ince, masanınkiler de manivela olarak işe yaramayacak kadar kalındı. "Bekle, dinleyin," dedi Yasmin. Dışarıda avluda ayak sesleri duyuldu. Jack lambayı yerine bırakırken kilitli anahtarın sesi duyuldu ve kapı açıldı. Eşikte elinde tabancayla Novara göründü. Arkasında iki adam duruyordu. 50 yaşlarında gösteren kır sakallısının gözleri koyu renk, bakışları huzursuzdu. Başında buruşuk bir hasır şapka, üzerinde soluk keten bir takım, boynunda da ipek bir fular vardı. Sol elinde kötü bir yara görülüyor, kolu çolak ve burkulmuş gibi duruyordu. Öteki eliyle cilalı bir baston kavramıştı. Peşinde iki adamla Novara odaya girdi. Keten elbiselisi masaya kadar topallayarak ilerledi, şapkasını çıkardı. "Sizleri beklettiğim için bağışlayın Bay Kane. Lütfen hepiniz oturun." Jack ve arkadaşları masanın etrafına yerleştiler. Adam sağlam elini papaza uzattı. "Tabancayı ver Vincento." Novara'dan tabancayı alınca ekledi. "Şimdi de kutuyu getir." "Buraya mı istiyorsun?" "Evet, şimdi." Novara kaşlarını çattı. "Neden paşa?" "Soru sorma, sen dediğimi yap." Novara itirazın yersiz olacağına karar vermiş olacak ki odadan çıktı. Ayak sesleri koridorda uzaklaştı. Adı paşa olanı tutsaklarını inceledikten sonra Jack de karar kıldı. "Papaz beni Bedevi'nin kardeşi sayesinde bulduğunuzu söylüyor. Sorularıma cevap vermeden önce doğruyu söylemenizi tavsiye ederim. Tabii eğer bu gördüğünüz korumamın ne kadar acımasız bir hayvan olduğunu kanıtlama fırsatı vermek istemiyorsanız Bay Kane. Papaz parşömeni sizin bulduğunuzu da söyledi."
"Doğru."
"Çok talihli bir insansınız Bay Kane." "Az kalsın inandıracaktınız beni." Adı paşa olan güldü. Novara'nın ayak sesleri duyuldu. Sanki içinde değerli bir şey varmış gibi çam kutuyu saygıyla taşıyordu. Paşa kutuyu onun elinden dikkatle aldı. Çevirisi, Novara cübbesinin altından mühürlenmiş beyaz bir zarf çıkardı. Sessizce paşaya uzattı. "Dediğim gibi son derece ilginç." Jack, "Çeviriyi dinleme ihtimali var mı?" diye sordu. Papaz cevap vermeye fırsat bulamadan paşa elini kaldırıp onu susturdu. "Yeterince konuştum Vincento." Korumasına döndü. "Bu sorunu hallet Botvan." Adam cebinden HK marka otomatik bir tabanca çıkardı. Susturucuyu silahın namlusuna vidalamaya koyuldu. Novara dehşete kapılmış görünüyordu. "Onları burada öldüremezsiniz. Burası Tanrı'nın evi." "Yapmamız gerekeni yapıyoruz. Manastırda kaç keşiş var? 3, 4. Ben dahil 4 ama konu bu değil ki." "Üzgünüm. Tam da bu." Koruma tabancasını Peder Novara'ya doğrulttu. Papaz dehşet içinde ağzını açarken silah iki kere hırladı. İki kurşun da adamın göğsüne saplandı. Şiddetle duvara doğru savruldu. Hareketsiz bedeni yere yığılıp kaldı. Yasmin bir çığlık attı. Jack genç kadını yakalayıp paşaya bağırdı. "Tanrı aşkına!" Paşa "haklısınız" dedi. "Ama maalesef bütün bunlar Tanrı ile ilgili." Paşa eğilip papazın nabzını ve boynunu yoklarken cesedin çevresi kan gölüne döndü. Sonunda doğruldu. Elinde Novara'nın tabancası korumasına döndü. "Ne yapman gerektiğini biliyorsun Botvan," dedi.
"Arkamızda tek bir iz kalsın istemiyorum. Bu üçüyle ben ilgileneceğim."
Ayrım 18 sonu. Sayfa 171. Bu bölümde yer alan yabancı isimler: El Lea, E L L E J A.